Ayrım 4.
Pahom hayvanları defalarca dışarı çıkarmış, sahiplerini bağışlamış, kimsenin aleyhine dava açmamak için kendisini tutmuştu. Ama en sonunda sabrı taştı ve kaza mahkemesine şikayette bulundu. Köylülerin toprağının olmadığını, bunun da sıkıntıya yol açtığını, yaptıklarında görünür bir kasıt bulunmadığını biliyordu. Ama yine de şöyle düşünüyordu. Bunu görmezden gelip geçemem. Yoksa neyim var neyim yok mahvederler. Onlara bir ders vermeli. Dersi onları dava ederek verdi. Ardından bir daha dava etti. Köylülerden birkaçı para cezasına çarptırıldı. Bir müddet sonra Pahom'un komşuları ona diş bilemeye başladılar. Zaman zaman sığırlarını kasıtlı olarak onun arazisine soktular. Hatta bir köylü gece Pahom'un koruluğuna girip 5 körpe ıhlamur ağacını kabukları için kesti. Bir gün koruluğun yanından geçen Pahom'un gözüne beyaz bir şey çarptı. Yaklaşınca ağaçların bulunduğu yerde köklerin kaldığını, biraz ötelerinde de kabukları soyulmuş ağaç gövdelerinin yattığını gördü. Pahom öfkeden deliye döndü. Tek bir ağacı kesmiş olsa neyse diye düşündü. Ama alçak adam bir yığın ağaç kesmiş. Bunu yapanı bir bulursam gününü gösteririm. Beynini patlatırcasına bu işi kimin yapmış olabileceğini düşündü. Sonunda karar verdi. Simon olmalı. Ondan başkası yapmış olamaz. Sonra Simon'un çiftliğine göz atmaya gitti. Ama öfkeli bir manzaradan başka bir şey bulamadı orada. Yine de bunu Simon'un yaptığından emindi. Bir şikayetname yazdı. Simon sorgu için çağrıldı. Dava tekrar tekrar görüldü. Aleyhinde delil bulunmayınca Simon sonunda beraat etti. Pahom kendisini şimdi daha fazla haksızlığa uğramış hissettiği için öfkesini ihtiyar heyetine ve yargıçlara boşalttı. Hırsızlardan rüşvet alıyorsunuz dedi. İyi insanlar olsanız bir hırsızı serbest bırakmazsınız. Pahom hem yargıçlarla hem de komşularıyla kavga etti. Evini ateşe verecekleri tehditlerini duymaya başladı. Pahom'un eline gittikçe daha fazla toprak geçmesine rağmen cemaat içindeki yeri eskisinden de kötüleşti. Gel zaman git zaman birçok kişinin yeni bölgelere taşındığı söylentileri çıktı. Arazimi terk etmeme gerek yok diye düşündü Pahom. Belki başkaları köyümüzden gider de bize daha fazla yer kalır. Onların topraklarını ben alır, arazimi büyütürüm. Hayatım daha kolaylaşır. Şu halimle daha rahata ermiş değilim. Bir gün Pahom evde otururken köyden geçen bir rençber onlara uğradı. Gece orada kalan köylüye akşam yemeği verdiler. Pahom bu köylüye nereli olduğunu sordu. Yabancı, Volga'nın öbür tarafından geldiğini ve orada çalıştığını söyledi. Bu söz Pahom'un dikkatini çekince adam birçok insanın oraya göçüp yerleştiğini anlatmaya başladı. Kendi köyünden de insanlar oraya göçmüş, cemaate katılmışlar ve kendilerine adam başına 25 dönüm toprak verilmiş. Toprak o kadar verimliymiş ki çavdarlar at boyu büyüyormuş ve çavdarlar o kadar kalınmış ki 5 tanesi bir deste yapıyormuş. Bir köylü sırtında bir gömlekten başka bir şey getirmemiş ama şimdi 6 atı ve kendine ait 2 ineği varmış. Pahom'un kalbi hırsla tutuştu. Kendi kendine düşündü. Başka bir yerde böyle güzel yaşayabilecekken neden burada sıkıntı çekeyim? Buradaki toprağımı ve çiftliğimi satıp o parayla orada her şey yeniden başlar ve her şeyin yenisini alırım. Bu kalabalık yerde insanın başı dertten kurtulmuyor ama önce oraya gidip her şeyi gözlerimle görmeliyim. Yaza doğru hazırlandı ve yola çıktı. Bir vapurla Volga üzerinden Samara'ya indi. Sonra 300 millik bir yolu yayan yürüdü ve en sonunda o yere ulaştı. Her şey tıpkı yabancının anlattığı gibiydi. Bütün köylülere yetecek kadar bol toprak vardı. Her köylü kullanması için kendisine verilmiş 25 dönüm cemaat toprağına sahipti. Ayrıca parası olanlar istedikleri kadar toprağı kendi mülkleri olarak ucuza alabiliyordu. Öğrenmek istediği her şeyi öğrenen Pahom, güz yaklaşırken evine döndü ve malını mülkünü satmaya başladı. Toprağı karla sattı, çiftliğini ve bütün sığırlarını elden çıkardı. cemaat üyeliğinden ayrıldı. Bahara kadar bekleyip ailesiyle birlikte yeni yurtlarına gitmek üzere yola çıktılar. Pahom ailesiyle birlikte yaşayacakları yeni yere varır varmaz büyük bir köyün cemaatine kabul edilmeleri için başvurdu. Gerekli belgeleri ihtiyar heyetine sundu ve onlardan belgeler aldı. Kendisinin ve oğullarının kullanması için 5 hisse cemaat toprağı verildi. Bu cemaat otlağının yanı sıra farklı farklı tarlalarda olmak üzere 125 dönüm yapıyordu. Pahom gerekli yapıları inşa etti. Yalnızca cemaat arazisinden payına eskisine göre 3 kat fazla toprak düşmüştü. Üstelik toprak Mısır için çok elverişliydi. Eskisinden 10 kat iyi durumdaydı. Oldukça geniş otlakları ve ikilebilir arazisi vardı. İstediği sayıda inek de besleyebiliyordu. Önceleri bina yapımı ve yerleşme telaşına düşen Pahom her şeyden memnunluk duyuyordu. Fakat duruma alıştıkça burada da yeterince toprakları olmadığını düşünmeye başladı. İlk yıl cemaat arazisinden payına düşen kısma buğday ekti ve iyi mahsul aldı. Tekrar buğday ekmek istiyordu ama bunun için yeteri kadar cemaat arazisi yoktu. Aslında kullanmış olduğu topraklarda buğdaya ayrılmamıştı. Çünkü o bölgede yalnızca bakir topraklara ve Nadas arazilerine buğday ekiliyordu. 2 senede bir defa buğday ekilen topraklar daha sonra üzerlerinde büyük otlar yetişinceye kadar Nadas'a bırakılıyordu. Bu tür arazileri isteyen çok sayıda kişi vardı ama herkese yetecek kadar toprak yoktu. Bu yüzden insanlar kavga ediyorlardı. Durumları iyi olanlar bu toprakları buğday yetiştirmek için istiyor, fakirler ise bu toprakları tüccarlara satmayı, böylece vergilerini ödeyecekleri parayı toplamayı istiyorlardı. Pahom daha fazla buğday ekmek isteyenlerdendi. Bu yüzden bir tüccardan bir yıllığına arazi kiraladı. Bol miktarda buğday ekti ve çok güzel hasat aldı. Gel gelelim, bu arazi köyden çok uzaktaydı. Buğdayların 10 milden uzak mesafeden taşınması gerekiyordu. Bir süre sonra Pahom bazı köylü tüccarların uzak çiftliklerde yaşadıklarını ve zenginleştiklerini fark etti. İçinden şöyle geçirdi: "Mülkiyeti bana ait biraz toprak satın alsam, üstüne de bir çiftlik evi kondursam ne kadar farklı olurdu. O zaman her şey güzel ve kusursuz hale gelirdi." Mülkiyeti kendine ait toprak alma meselesi aklına defalarca geldi. 3 yıl aynı halde yaşamaya devam etti. Arazi kiralıyor ve buğday ekiyordu. Hasat bereketli geliyor, iyi mahsul alıyordu. Öyle ki bir kenara para ayırmaya başladı. Belki halinden memnun yaşayabilirdi ama her sene başkalarının toprağını kiralamaktan ve bunun için itişip kakışmaktan bıkmıştı. Nerede satılık iyi arazi varsa köylüler oraya üşüşüyor ve arazi anında satılıyordu. Daha tez davranmazsanız size hiçbir şey kalmıyordu. 3. sene bir alıcıyla birlikte bazı köylülerden bir çayır parçası kiraladılar. Bir anlaşmazlık çıkıp da köylüler mahkemeye gittiğinde orasını çoktan sürmüşlerdi. Davayı kaybettiler ve bütün emekleri boşa gitti. Kendi toprağım olsaydı diye düşündü Pahom. Kimse işime karışmaz, bütün bu can sıkıcı şeyler de başıma gelmezdi. Böylece Pahom satın alabileceği arazi aramaya koyuldu. 1300 dönüm arazisi olan ama para sıkıntısı çektiği için ucuza satmaya razı olan bir köylüye rastladı. Pahom adamla sıkı bir pazarlığa girişti. Sonunda bir kısmı peşin, bir kısmı da daha sonra ödenmek üzere 1500 ruble üzerinde anlaştılar. Her şeyi konuşmuşlar, iş sözleşmenin yapılmasına kalmıştı. O günlerde oradan geçen bir yabancı tüccar atına yem vermek için Pahomlara uğradı. Pahom adamla konuştuğunda onun çok uzaklardan, Başkır'dan dönmekte olduğunu, orada 13 bin dönüm araziyi sadece 1000 rubleye satın aldığını öğrendi. Pahom biraz daha bilgi almak için sorular sorunca adam şunları söyledi: "Yapılması gereken tek şey reislerle arkadaşlık kurmak. Ben yaklaşık 100 rublelik kadın elbisesi, halı, bir teneke çayı gözden çıkardım. İçki içenlere şarap verdim. Karşılığında toprağın dönümünü İki kopekten de ucuza aldım. Tapu senetlerini Pahom'a gösteren adam devam etti. Arazi bir nehrin kenarında ve her karış toprağı çok verimli. Adam kendisini soru yağmuruna tutan Pahom'a şöyle dedi. Orada bir yıl yürüsen bile diğer ucuna varamayacağın kadar geniş topraklar var ve hepsi de baş kışlara ait. Bir koyun kadar saflar, toprağı sudan ucuza alabilirsin. Hadi bakalım diye düşündü Pahom. 1000 rublemle neden buradan 1300 dönüm alıp bir de borç altına gireyim? Halbuki bu parayla orada 10 kat fazla toprak alabilirim. Pahom o yere nasıl gidebileceğini sordu ve tüccar yanından ayrılır ayrılmaz yola çıkmak üzere hazırlandı. Karısını çiftliğe göz kulak olması için evde bırakıp yanına uşağını alarak yola çıktı. Yolları üstünde bir kasabada durarak bir teneke çay, biraz şarap ve tüccarın tavsiye ettiği diğer hediyeleri satın aldılar. 300 milden fazla yol gittiler. 7. gün başkırların çadırlarını kurdukları yere ulaştılar. Her şey tüccarın anlattığı gibiydi. İnsanlar bozkırlarda, bir nehrin kenarındaki keçe çadırlarda yaşıyorlardı. Ne çift sürüyorlar ne de ekmek yiyorlardı. Sığırları ve atları sürüler halinde bozkırda otluyordu. Taylar çadırların arkasında bağlı duruyor ve kısraklar günde 2 defa yanlarına götürülüyordu. Tayların sütü sağılarak bu sütten kımız yapılıyordu. Kımızı hazırlayanlar peyniri yapan kadınlardı. Erkeklerin bütün yaptığı ise kımız ve çay içmek, koyun eti yemek ve kaval çalmaktı. Hepsi iri yarı neşeli insanlardı ve uzun yaz boyunca akıllarına iş yapmak gelmiyordu. Oldukça cahillerdi. Rusça bilmiyorlar ama güler yüz gösteriyorlardı. Pahom'u görür görmez çadırlarından çıkıp misafirlerinin etrafını sardılar. Bir tercüman buldu ve Pahom biraz toprak almak için geldiğini söyledi. Başkırlar çok memnun olmuşa benziyordu. Pahom'u en iyi çadırlarından birine birkaç kişinin halının üzerindeki minderlere oturduğu bir çadıra götürdüler. Pahom'a çay ve kımız verdiler. Bir koyun keserek kendisine ikram ettiler. Pahom da arabasından hediyeleri indirerek başkırlara dağıttı. Çayı aralarında bölüştürdü. Başkırlar sevindiler. Aralarında uzun uzun konuşup tercümana tercüme etmesini söylediler. ''Sana şunu söylemek istiyorlar.'' dedi tercüman. ''Seni sevmişler. Misafirimizi memnun etmek ve verdiği hediyelerin karşılığında hediye vermek adetimizdir. Sen bize hediyeler verdin. Bizim sahip olduğumuz şeylerin içinde hoşuna en çok ne gidiyorsa söyle, onu sana hediye edelim.'' Burada en çok hoşuma giden diye cevap verdi Pahom. Toprağınız, bizim topraklarımız o kadar az, o kadar verimsiz ki ama sizin uçsuz bucaksız ve verimli topraklarınız var. Hiç böylesini görmemiştim. Tercüman Pahom'un sözlerini tercüme etti. Başkırlar aralarında bir müddet konuştular. Neler konuştuklarını anlayamıyor ama fazlasıyla neşelendiklerini, bağırışıp güldüklerini görüyordu. Sonra susup tercüman konuşurken Pahom'a baktılar. Hediyelerinin karşılığında sana istediğin kadar toprağı seve seve vereceklerini söylüyorlar. Sen yalnızca elinle nereyi istediğini göster. Orası senin olsun. Başkırlar bir süre daha aralarında konuştular ve tartışmaya başladılar. Pahom neyi tartıştıklarını sorunca tercüman bazılarının toprak meselesini reise sormaları, onsuz hareket etmemeleri gerektiği düşüncesinde olduğunu, diğerlerinin ise reisin dönüşünü beklemeye gerek olmadığını söylediğini anlattı. Başkırlar tartışırken büyük tilki, kürkü giyinmiş bir adam kapıda göründü. Hepsi seslerini kesip ayağa kalktılar. Tercüman, işte reisimiz bu, dedi. Pahom hemen ayağa kalktı ve en güzel kadın elbisesiyle 2 kilo çayı getirip reise sundu. Reis hediyeleri kabul edip kendisini baş köşeye oturttu. Başkırlar hemen ona bir şey anlatmaya başladılar. Reis bir süre dinledi. Sonra başıyla susmalarını işaret etti ve Pahom'a Rusça seslendi. Pekala, öyle olsun. Nereyi istersen orası senin olsun. Bizde nasıl olsa çok toprak var. İstediğim kadar çok nasıl alabilirim diye düşündü Pahom. İşi sağlama bağlamak için tapusunu çıkarmalıyım, yoksa burası senin deyip sonra da elimden alabilirler. Nazik sözleriniz için teşekkür ederim diye konuştu Pahom. Sizin çok toprağınız var. Benim isteğimse azıcık bir şey ama yine de o küçücük parçanın bana ait olduğundan emin olmalıyım. Ölçülüp sonra tapusu verilemez mi? Hayat da ölüm de Allah'ın elinde. Siz iyi insanlar. Onu bana verirsiniz ama belki çocuklarınız geri almak isterler. Tamamen haklısın dedi reis. Toprağı tapusuyla vereceğiz sana. Duydum ki buraya bir tüccar gelmiş diye devam etti Pahom. Ve siz de ona biraz toprak vermiş, tapu senedi düzenlemişsiniz. Bana da aynı şeyin yapılmasını isterdim. Şef anlamıştı. Tamam dedi, o iş kolay. Bir katibimiz var. Seninle birlikte şehre gidip mühürlü tasdikli bir tapu alırız. Peki fiyat ne olacak diye sordu Pahom. Fiyatımız hep aynıdır. Günü 1000 ruble. Pahom anlamadı. Günü mü? Nasıl ölçüymüş o? Kaç dönüm yapar? Biz öyle hesap bilmeyiz dedi reis. Biz toprağı günle satarız. Bir günde yürüyerek etrafını çevirebildiğin kadarı senindir. Ve bir günü 1000 rubledir. Pahom şaşırmıştı. Ama insan bir günde büyük bir arazinin etrafını çevirebilir dedi. Reis kahkahalarla güldü. O zaman hepsi senin olur dedi. Ama bir şartla, başladığın noktaya aynı gün dönmezsen paranı kaybedersin. Peki geçtiğim yerleri nasıl işaretleyeceğim? Nasıl mı? İstediğin bir noktaya gider, orada dururuz. Sen de o noktadan başlayıp yanındaki belle daireni çizersin. Gerekli gördüğün yerlere işaret koyarsın. Her dönüşte bir çukur kazıp otları üst üste yığarsın. Sonra biz de çukurların arasını sabanla işaretleriz. Ne kadar istersen o kadar büyük bir daire yap. Ama güneş batmadan başladığın noktaya dönmen gerekiyor. Çevirdiğin bütün arazi senin olacak. Pahom bu işi çok sevmişti. Ertesi sabah erkenden başlamaya karar verdiler. Biraz daha konuştular, kımız içip yemek yediler. Artık gece olmuştu. Başkırlar Pahom'a kuş tüyü bir yatak verdikten sonra ertesi gün şafak sökerken toplanıp kararlaştırılan noktaya gitmek için sözleşerek yanından ayrıldılar. Pahom kuş tüyü yatağa uzandı ama uyuyamadı. Aklında hep toprak vardı. Amma büyük bir arazi işaretlerim diye düşünüyordu. Bir günde rahatlıkla 35 mil gidebilirim. Günler şimdi uzun. 35 millik bir dairenin içinde ne de geniş toprak vardır. İşe yaramaz kısımlarını satar veya köylülere bırakırım. En iyi kısmını kendime ayırıp işlerim. 2 öküz alır ve 2 işçi daha tutarım. 150 dönümlük toprağı sabanla sürer, geriye kalanı otlak yaparım. Pahom bütün gece gözünü kırpmadı. Yalnız şafak sökmeden biraz önce uykuya daldı. Gözlerini kapar kapamaz bir rüya gördü. Rüyasında aynı çadırda uzanmış yatıyordu. Derken dışarıda birisinin kahkahalarla güldüğünü duydu. Kim olabilir diye merak edip kalktı ve dışarı çıktı. Başkır reisinin çadırın önünde oturmuş böğrünü tuta tuta güldüğünü gördü. Reisin yanına giden Pahom niye gülüyorsun diye sordu. Karşısındaki artık reis değil, daha önce evine uğrayan ve buradaki toprakları anlatan tüccar olmuştu. Pahom tam ona ne zamandır buradasın diye soracakken adam tüccar olmaktan çıkıp uzun zaman önce Pahom'un eski evine gelen Volgalı adama dönüştü. Sonra gördü ki o köylü de değil, tırnaklarıyla boynuzları olan şeytandı ve orada durmuş gülüyordu. Şeytanın ayaklarının ucunda ise birisi yalınayak, üstünde sadece bir pantolon ve gömlek uzanmış yatıyordu. Ölmüş halde yatan o adam ise Pahom'un ta kendisiydi. Dehşetle uyandı. Bir rüyadan ne çıkar diye geçirdi içinden. Çadırın açık kapısından baktı. Şafak söküyordu. Onları uyandırmanın zamanıdır diye düşündü. Artık başlasak iyi olur. Başkırlar kalkıp toplandılar. Şef de geldi. Yine kımız içmeye başladılar. Pahom'a da çay ikram ettiler. Ama onun beklemeye sabrı yoktu. Gideceksek haydi, zaman geçiyor dedi. Başkırlar hazırlandılar ve hepsi yola çıktılar. Bazıları at sırtında, bazıları arabaların içindeydi. Pahom uşağıyla birlikte kendi küçük at arabasını sürüyordu. Yanına bir de bel almıştı. Bozkır'a vardıklarında gök kızarmaya başlamıştı. Başkırların Şihan dediği bir tepeye çıktılar. Atlarından ve arabalarından inerek bir noktada toplandılar. Reis Pahom'un yanına gelip eliyle ovayı gösterdi. Bak dedi, gözünün uzanabildiği her yer bizim. İstediğin kısmını alabilirsin. Reis kalpağını çıkarıp yere koydu ve şöyle dedi. İşaret bu olsun. Buradan başlayıp yine buraya dön. Etrafını dolaştığın bütün arazi senin olacak. Pahom parayı çıkarıp kalpağın üzerine koydu. Paltosunu çıkardı, üzerinde bir tek iç ceketi kaldı. Kuşağını çıkarıp karnının altından bağladı, yeleğinin koynuna küçük bir ekmek torbası, kuşağına da bir su matarası koydu. Çizmelerini bağladı, uşağından beli aldı. Artık yola çıkmaya hazırdı. Bir süre hangi yoldan gitse daha iyi olur diye düşündü. Her yer cazip görünüyordu. Hiç fark etmez dedi sonunda. Güneşin doğduğu yöne doğru gideyim. Doğuya döndü. Gerinip güneşin görünmesini bekledi. Vakit kaybetmemeliyim diye düşündü. Hava serinken yürümek daha kolay. Güneş ışınları ufukta parlar parlamaz Pahom omuzunda beliyle bozkıra daldı. Yürümeye başladığında ne yavaş ne de hızlıydı. 1 kilometre kadar gittikten sonra durup bir çukur kazdı ve görünmesi için otları üst üste koydu. Sonra yürümeye devam etti. Mahmurluğu geçince adımlarını sıklaştırdı. Bir süre sonra bir başka çukur kazdı. Pahom dönüp arkasına baktı. Tepeyi, üzerindeki insanları ve parıldayan araba tekerlerini güneş ışığının altında rahatça görebiliyordu. Yuvarlak bir tahminle 3 mil yürüdüğüne kanaat getirdi. Hava giderek ısınıyordu. İç ceketini çıkarıp omzuna attı. Sonra yürümesine devam etti. Hava oldukça ısınmıştı şimdi. Güneşe bakıp kahvaltı zamanı geldi diye düşündü.